Ayrım 24 sayfa 261. Lazarus, Lars Kepler. 50. bölüm. Saga ön kapının kilitli olup olmadığını kontrol ettikten sonra kılıfını ve tabancasını çift kişilik yatağındaki diğer yastığın altına koydu. Pellerina'nın iyi geceler diyebilecek kadar sakinleşmesi neredeyse bir saat sürmüştü. Önce palyaço kızların hayal ürünü olduğundan konuşmuşlardı. Sonra Saga sözü Kardar Ülküsü filmine getirmişti. Ama tam kapatacakken Pellerina gelip onu alması için yalvarmıştı. Kapattıkları sırada kız kardeşinin hala ağladığını duyabiliyordu. Saga ışığı kapatıp yan döndü ve başını yastığa koydu. Yorgunluk hissinin bütün vücuduna yayıldığını hissederken gözlerini kapattı ama tam o sırada babası aklına gelince hızlanan kalp atışlarını kulaklarında hissetmeye başladı. Bu onun mezardaki ikinci gecesiydi. Hava sıcaklığı sıfırın altına düşecek, toprak sertleşecek, çimenler donmaya başlayacaktı. Babasını bulmak zorundaydı. Sonra da Yurek'i bulup öldürecekti. Oralarda bir yerde saklanıyordu. Onu aydınlığa çekip başladığı işi bitirmeliydi. Saga derin uykuya daldı. Rüyasında sert bir elin yanağını okşadığını gördü. El artık yaşlanmış olan annesinin eliydi. Saga onun hala hayatta olduğunu anlayınca içi minnetle doldu. Ne kadar mutlu olduğunu anlatmaya çalıştı. Annesi ona bakıp başını iki yana salladı. Odanın içinde geri geri gidip sırtını pencereye vurdu ve perdenin ipine dolandı. Saga irkilerek uyanıp gözlerini açtı. Yatak odası karanlıktı. Uyuyalı daha bir saat olmuştu. Gözlerini kırpıştırıp onu neyin uyandırdığını anlamaya çalıştı. Telefonu şarj oluyordu ve ekranı karanlıktı. Tam kendi kendine tekrar uyuması gerektiğini söylerken pencerenin yanındaki sandalyede oturan zayıf figürü gördü. Onun babası olup olmadığını düşünürken içine bir korku sardı ve adrenalin sinir sistemini ele geçirdi. Onun kim olduğunu anlamıştı. Kalbi küt küt atarken elini diğer yastığın altına soktu ama tabanca artık orada değildi. ''Küçük siren her zaman öldürücüdür.'' dedi sandalyedeki adam. Bu hiçbir zaman unutamayacağı, kabuslarında defalarca duyduğu bir sesti. Adam sandalyeyi gıcırdatarak yana doğru eğilip abajuru açtı ve ona baktı. Ve hala ''Çok güzel.'' diye devam etti. Yurek Walter'ın solgun gözleri ve buruşuk yüzü ona bakıyordu. Kucağında Saga'nın tabancası ve kılıfıyla dimdik oturuyordu. Bir yanağında derin bir yara izi vardı ve kulağının bir kısmı kopmuştu. Kareli bir gömlek giymişti ve parlak plastik protez eli, kaba sağ elinin yanında küçük bir oyuncak bebeğe benziyordu. Saga acele etmeden yatakta doğruldu. Kalbi öyle hızlı atıyordu ki düzensiz nefes alıp veriyordu. Sakinleşmesi gerektiğini, mutfaktaki tabancayı alana kadar onun suyuna gitmesi gerektiğini biliyordu. ''O zaman seni öldürdüğümü sandım.'' dedi. ''Ama acelem olduğundan dikkatsizdim.'' Saga, ''Ben de seni öldürdüğümü sandım.'' diye cevaplayıp güçlükle yutkundu. ''Neredeyse öldürüyordun.'' ''Evet, Cornelia'nın yaptıklarını okudum.'' dedi Saga burnundan nefes alarak. ''Ama kendini neden o kadar zorladığını anlamıyorum. Hastaneye gidip iyi bir bakım alabilir, acı çekmekten kurtulabilirdin.'' ''Acı beni korkutmuyor, hayatın bir parçası.'' dedi adam sakince. Saga, ''İyi ama bütün bunlar ne zaman bitecek, ne zaman son vereceksin?'' diye sorarken adamın solgun gözleri tekrar ona odaklanınca Saga omurgasında bir ürperti hissetti. ''Bitmek mi?'' diye tekrarladı. ''Ben düzeni sağlamak için yaşıyorum ve yorulmam. Soyuldum ve bu da doldurulması gereken bir boşluk yarattı.'' ''Anlıyorum.'' dedi Saga çok kısık bir sesle. ''Hayatta kalmam gerekiyordu. Yuna kardeşimi benden aldı ve benim de ondan her şeyin alacağımı sanırım anlamışsındır.'' Bunu düşünürken birkaç saniyeliğine de olsa gülümsemişti sanki. Kırışıklıkların deseni yüzüne yayılan ağ gibi derinleşmişti. Yurek onu öldürdüğünü sandığını söylemişti. Doğruydu bu. Ona çok sert vurmuştu, bayıltacak kadar ama Saga onu öldürdüğünü sanmadığından emindi. Nedense yaşamasına izin vermişti. Ve nedense Saga'yı bunun hata olduğuna inandırmak istiyordu. Saga Yurek'in hep yalan söylediğini kendine hatırlattı. Yalanlara inansanız da gerçeği görseniz de her şekilde tuzağa düşerdiniz. Saga'nın tek umudu tabancaya ulaşabileceği kadar avantajlı bir girişimle mutfağa gitmenin bir yolunu bulabilmekti. Düşünürken hala parmağını sol kaşının üzerinde gezdiriyorsun dedi Yurek.
Hafızan kuvvetliymiş dedi Saga elini indirerek.
Yatak odasına girdiğimde göz kapaklarının arasından bana baktığını fark ettim biliyor musun? O an uyansan Glock'un elinde olacaktı.
Yurek susup ayağa kalktı ve sakince silah dolabına gidip tabancayı oraya kilitledi.
Göz kapaklarımızdaki küçük evrimsel ayrıntılar çok büyüleyici değil mi diye devam etti tekrar ona dönerek. Gözlerimiz kapalıyken ışıktaki değişiklikleri, hareketleri, silüetleri görebiliriz ve beyin uykumuzda duyusal algıları kaydeder.
Saga huzursuzluğunu göstermemek için yüzünü başka yöne çevirdi. Kendine kontrolünü kaybetmemesini, sakin kalması gerektiğini söylüyordu. Ama sırlarını Yurek'in nasıl bildiğini anlayamıyordu. Küçükken bazen uykuya dalmakta güçlük çekerdi. Gece boyunca öylece uzanır, göz kapaklarının arasından en ufak hareketi dinler kaydederdi. Ne zaman bir şey gördüğünü düşünse gözlerini açıp yatak odasını kontrol ederdi. Bu kompulsif davranışından hiç kimseye, hiçbir erkek arkadaşına bahsetmemiş, günlüğüne bile yazmamıştı. Hemen her çocuğun takıntılı düşünceleri olurdu ama bu anıyı bu kadar acı verici yapan, daha sonra bunun gerçek bir sağ kalma mücadelesiyle bağlantılı olduğunu fark etmesiydi. Annesi manik ataklar geçirdiğinde her türlü şeyi hayal eder, her yerde düşmanlar görür, saldırganlaşırdı. Annesi gece odasına girdiğinde Saga'nın onu sakinleştirebilmek için uyanması gerekirdi. Saga Yurek'in onu kışkırtmaya çalıştığının farkındaydı. Odaklanmalı, konuşmayı sürdürmeli, kendisini kandırmasına izin vermemeliydi. Yurek onu düşüncelerini okuyabildiğine inandırmak istiyordu. Ama tabii ki okuyamıyordu. Saga'nın düşünmesi gerekiyordu. Belki göz kapaklarıyla ilgili söylediklerini ona yüksek güvenlikli birimdeyken, uyuşturucunun etkisindeyken anlatmıştı. Ona trilafon ve sipramilin yanı sıra damardan stesolit ve doğrudan kaslarına haldol depot enjekte edilmişti. Güçlü ilaçlar doğru düşünme yeteneğini etkilemiş, hafızasında kayıplara sebep olmuştu muhtemelen. Tek mantıklı açıklama bu diye düşündü ve tekrar adamın bakışlarına karşılık verdi. Adamın solgun gözleri söylediklerinin Saga üzerinde nasıl bir etki yarattığını anlamaya çalışıyormuş gibi onu izliyordu.
''Kız kardeşim perdenin arkasına saklanmış.'' dedi. ''Bunu sonradan fark ettim. Çok güzel, onu iyi eğitmişsin.''
''Burada ne işin var?'' diye sordu.
''Gerçekten bilmek istiyor musun?''
51. bölüm. Saga örtüyü üzerinden atıp ayaklarını yere indirdi ve ayağa kalktı. Onun kurallarına göre oynamak zorunda değildi.
''Kapırdamadan otur.'' dedi.
Saga mutfağa gidip masanın altına bantladığı tabancayı kaptığı gibi onu iki bacağından vurmaktan başka bir şey düşünemiyordu. Yere yığıldığında onu sağlam kolundan da vuracaktı. Böylece onu zararsız hale getirecekti. Onu banyoya götürüp öğrenmek istediklerini anlatana kadar kanamasına izin verecekti. Adam sonunda konuşacak, Saga babasının nerede olduğunu öğrenir öğrenmez onu öldürecekti.
''Biraz su istiyorum.'' diye mırıldanarak kapıya doğru döndü.
Yuna'nın ne söylediğini hatırladı. ''Bekleme, fırsatını bulur bulmaz Yurek'i öldür.'' Avantajlı olsa bile Yurek'i dinlediği takdirde babasını canlı bulma ihtimalinin azalacağını söylerdi. Saga yatak odasında yürürken Yurek sandalyeden kalktı. Yurek'in gözlerinin onu takip ettiğini, yüzünde, boynunda, kollarındaki yara bantlarında gezindiğini hissediyordu.
''Burada kal.'' dedi adam.
Saga ona doğru dönüp karnını kaşıdı ve onun gözlerinin içine baktı.
''Kaçmaya çalışmayacağım.'' diye gülümsedi. Sonra acele etmeden koridora doğru yürüdü. Adamın peşinden geldiğini duyuyordu ama ne kadar avantajlı bir başlangıç yaptığını bilmiyordu. Abajurun ışığı Saga'nın gölgesini duvara yansıtıyordu ama adamınki de hemen ardından geliyordu. Saga hiç durmadan yatak odasının kapısını itip mutfağa doğru ilerledi. Koridora çıktığında Yurek'in hemen arkasında olduğunu fark etti. Mutfağa tek başına gitmesine izin vermeyecekti. Saga kapalı ön kapıya yerdeki giysilere ve kaska baktı. Belki onun elinden kurduğu tabancayı alabilirdi. Tereddüt etti çünkü mutfak kapısı kapalıydı ve fırsat kaçmıştı. Anahtarlarının ve birkaç kokulu mumun üzerinde olduğu şifon yerin yanından geçerken adamın nefes alıp verişini arkasında duyuyordu. Saga hiç acele etmeden mutfağın kapısını açıp ışığı yaktı ve masaya bakmadan lavaboya doğru yürüdü. Suyun soğumasını beklerken Yurek onu izliyordu. Saga bir bardak doldurup yüzünü ona döndü ve içti. Kareli gömleği dar protez elinin üzerine sarkarken gömleğin sağ kolu dirseğine kadar katlanmıştı. Orduda geçirdiği süre ve tamircilik yapması onu sertleştirmiş olmalı diye düşündü Saga. Adamın o tuhaf kaba eline, alt kolundaki sarkık derinin altından görülen kaslara ve kalın damarlara bakarken. Saga masaya doğru hızlıca baktı da sandalyelerden birinin kötü bir konumda olduğunu gördü. Tabancaya ulaşmak için onu itip yoldan çekmesi gerekecekti. Saga biraz daha içtikten sonra elindeki ıslak bardakla masayı işaret etti. Burada oturalım mı?
Hayır.
Tabanca öyle hafifti ki onu sabitlemek için bir şerit bant yetmişti. Bu da ona çok önemli birkaç saniye kazandıracaktı. Çünkü bandı tabanca ile birlikte çekse bile bant ateş etmesini engellemeyecekti. Yurek tezgaha gidip dolaptan bir bardak alırken Saga biraz daha çekilip masaya birkaç adım daha yaklaştı. Musluğun sesini duyar duymaz hızlı adımlarla sessizce tabancaya doğru yürüdü. Bardağı yere bırakıp bir eliyle sandalyeyi kenara iterken diğer eliyle de masanın altına uzandı. Tam tabancayı kavrayacakken adam onu büyük bir güçle öne doğru itti. Saga iki sandalyenin üzerinden yuvarlanıp kürek kemiğini duvara çarptı, ardından bir dizinin üzerine çöküp ayağa kalkmaya ve destek almak için masaya uzanmaya çalıştı. Mısır gevreği dolu cam kap yere düşüp parçalandı. Adam onu saçlarından sertçe çekip protezli elini kulağına öyle şiddetli indirdi ki Saga yan tarafa düştü ve ayakta durmaya çalışırken bir sandalye yerinden fırladı. Aldığı darbeden dolayı kafasının içi çınlıyordu. Yurek tekrar saldırdı. Saga başını çekip adamın suratına bir sağ kroşe indirdi. Adam Saga'nın boynunu kavrayıp boğazını sıkmaya başladı. Onu kendine çekip sert proteziyle yanağına ve boynuna vurarak görüşünün bulanmasına sebep oldu. Bunları yaparken hiçbir öfke belirtisi göstermiyor, soğukkanlılıkla hareket ediyordu. Saga'nın kaşındaki kesikten yanağına kan akıyordu. Yurek onu boynundan tuttu, ardından yana doğru çekip tekrar vururken Saga eliyle kendini korumaya çalıştı ama bacaklarının tutmadığını hissetmeye başlamıştı. Yurek tekrar kafasına vurdu. Saga düşüp şakağına ahşap zemine çarptı. İçini bir boşluk duygusu kapladı. Ayak parmakları karıncalanıyordu. Gözlerini kırpıştırıyor ama hiçbir şey göremiyordu. Adamın onu saçlarından tutup yatak odasına sürüklediğini fark etti. Yurek onu pencerenin yanındaki sandalyeye oturtup kemerini çıkarttı ve kemeri Saga'nın boynuna dolayıp sandalyenin arkasına bağladı. Saga nefes alamıyordu. Yurek'in önünde durduğunu, hareket etmediğini, sadece onu izlediğini hissediyordu. Protez boğuşma sırasında gevşemiş, kayışlarından ve gömleğinden sarkmıştı. Saga parmaklarını kemerin altına sokup onu germeye çalıştı. Ciğerlerini hava doldurmak için çırpınıyor, bacaklarını savuruyor, sandalyeyi devirmeye çalışıyordu. Ama sandalyeyi duvara çarpmanın ötesinde hiçbir şey yapamadı. Görüş alanı daraldı ve Pellerina'nın beyaz gökyüzüne karşı titrek görüntüsü gözünün önünde belirirken adam aniden boynundaki kemeri gevşetti. Saga nefesi kesilmiş halde öksürdü. Kanlı tükürükleri yere saçılırken dizlerinin üzerinde öne doğru eğildi.
''Dek otur'' dedi adam sakince. Saga doğruldu ve tekrar öksürdü. Yüzü ve boynu acıyla zonkluyordu. Yurek kitaplığın yanında durup ağzıyla küçük tabancanın üzerindeki bandı çekti. Saga hala bulanık görüyordu. Adam üç kısa adımla önünde belirdi. Saga'nın yanaklarını sıkıp kısa namluyu ağzına soktu, sonra tetiği çekti. Silahtan klik sesi geldi ama dolu değildi, mermiyi çıkarmıştı. Saga nefes nefese göğüslerinin arasından ter aktığını hissediyordu.
Yuna Linna nerede bilmiyorum diyebildi.
Biliyorum dedi Yurek, şu anda hangi kıtada olduğunu bile bilmiyorsun, onu tanıyorum. Kimseye bir şey söylemez, tek yöntemi...
Yuna hakkında bir şeyler bildiğine ufacık ihtimal versem suratını parça parça dağıtmaktan çekinmezdim. O zaman neden babamı aldın?
Kötü bir niyetim yok dedi Yurek. Seninle işim bitti sayılır. Hapishaneden çıkmama yardım ettin. Tek görevim buydu.
Saga ağzındaki kanı elinin tersiyle sildi. Tüm vücudu şoktan titriyordu. Peki burada ne yapıyorsun diye sordu.
Kardeşimin mezarı yok, hiçbir şeyi yok dedi Yurek. Nerede olduğunu bilmek istiyorum.
Küllerini anma bahçesine serpmiş olabilirler mi dedi Saga boğuk bir sesle.
Bulmaya çalıştım.
Benim hiçbir fikrim yok. Bazı özel durumlarda haç yerine dönüşmemesi için yeri gizli tutuyorlar. Ama bu...
Olabilir. Ama ben nerede olduğunu bilmek istiyorum dedi Yurek. Bir belge olmalı. Doğal olarak Tanrı'ya inanmıyorum. Ama ailemin hatırı için kardeşimi gömmek isterdim. Igor zor bir hayat yaşadı. Kusminki'deki çocuk evinde kaldığı yıllar onu çok yıprattı. Ve Serbski Enstitüsü onu olduğu kişiye dönüştürdü.
Çok üzgünüm diye fısıldadı Saga.
Senin hem güvenlik polisinde hem de ulusal operasyonel biriminde neredeyse tam erişimin var dedi Yurek kısık sesle. Kardeşime karşılık sana babanı vereceğim.
Babamı canlı istiyorum.
Yurek'in yüzündeki kırışıklıklar derinleşerek gülümseme gibi bir ifadeye dönüştü. Ben de kardeşimi canlı istiyorum ama nereye gömüldüğünü gösteren bir belge de yeterli.
Saga başını salladı ve Yurek'in mutfakta nasıl o kadar hızlı tepki verebildiğini anladı. Adam su doldururken musluğa hiç bakmamıştı bile. Tabancanın nereye gizlendiğini anlamak için numara yapmıştı sadece.
''Bunu benim için yapacaksın.'' diye devam etti Yurek. ''Gizli belgelerden vazgeçmek anlamına gelse bile, kuralları çiğnemen gerekse bile.''
''Evet.'' diye fısıldadı Saga.
''Yarın aynı saatlerde başka bir yerde buluşacağız.''
''Nerede buluşacağımızı ben nasıl bileceğim?''
''Sana mesaj göndereceğim.''
52. Bölüm. Yurek gider gitmez Saga kapıyı kilitleyip sendeleyerek silah dolabına gitti ve Glock'unun dolu olup olmadığına bakıp kılıfını taktı. Kapıyı ve pencereleri bir kez daha kontrol edip gardırobunun içine ve yatağın altına baktı. Ardından yaralarını temizlemek için banyoya gitti. Yüzünü yıkayıp ağzını çalkaladı ve kurulanıp kanlı havluyu banyoya bırakarak bütün ışıklar açıkken gidip yatağına oturdu ve güvenlik polisi veri tabanını taramaya başladı. 3 saat sonra vazgeçti. Artık sabah olmuştu. Yurek Walter'ın ölmüş ikiz kardeşinin nerede olduğuna dair herhangi bir bilgi bulamadı. Saga yataktan kalkıp kot pantolonuyla kazağını giyerken vücudundaki ağrıları hissetti. Evden çıkmadan önce yüzündeki ve boynundaki morlukları makyajla kapatmaya çalıştı.
24. ayrımın sonu. Sayfa 270.